Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, yüce Rabbimize hamd ederek onun Resulüne salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Bugünkü konumuz Kur'an'da rızık kavramı üzerinde duracağız inşallah. O muttakiler, takva sahipleri ki gayba iman ederler, namazı ikame ederler, dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Evet, bu infak edeceğim rızık nedir Kur'an'da? Evvela sözlük manası üzerinde durursak, razeka fiilinden türemiş bir isimdir rızık. Çoğulu erzaktır. Türkçemize de geçmiştir biliyorsunuz. Faydalanılması için verilen bağış, pay, hisse, nasip, haz, gıda ve mutlaka kendisiyle faydalanılan şey anlamlarına gelir. Rızık dünyada ve ahirette verilen pay ve hisse demektir. Rızık kendisinden faydalanılan şey veya bir canlının yaşayabilmesi, gelişebilmesi için Allah'ın o canlıya sevk ettiği şey demektir. Sözlük manası böyleyken bir de terim manası, dini manası nedir onun üzerinde duralım. Rızık Allah'ın her canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği şeydir. İster mülk olsun, olmasın, yenilen, içilen veya diğer şekillerde kullanılmasından faydalanılan mallara uygun olduğu gibi bir insanın evladı, eşi, gayret ve işi, ilim ve bilgilerini dahi içine almaktadır. Fakat hepsinde de faydalanmış olmak şartı vardır. Bu faydalanma dünyaya ve ahirete ait faydalanmadan daha geneldir. Buna göre dini ve dünyevi bilfiil faydalanılmayan mal, mülk, evlat ve aile, ilim ve bilgi rızık olmamaktadır. Demek ki rızkın temel özelliği ondan faydalanması kişinin. Faydalanmadığı şey kendinin bile olsa, malik mülkü bile olsa rızık olarak sayılmıyor. Bu şekilde bir şey çeşitli faydalanma şekillerine göre farklı kimselerin rızkı olabilir. Fakat malından, gücünden, ilminden faydalanmayanlar rızıklanmış değillerdir diye Elmalı'nın böyle rızka getirmiş olduğu bir tarif var değerli dinleyenler. Rızkın diğer tarifleri de var. Mesela Taha 131. Allah'ın yarattıklarına hayırdan verdiği ve kendisiyle faydalanan her hayır rızıktır. Bunu açıklayan mahiyette de şu ayet meali vardır. Rabbinin rızkı hayırdır, hayırlıdır. Rızık Allah'ın kullarına ve bütün hayvanlara takdir edip yarattığı ve onların gıdalandığı şeylerdir. Her olacak şey Allah'ın ilminde belli olduğundan her yarattığına ne yiyecek ve ne içecek ise Allah'ın ilmiyle meydana gelmiş ve takdir edilmiş olup rızık da takdir edilmiştir. Herkes kendisi için takdir edilen rızkını yer. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bir kimse rızkını tüketmeden, kendisi için takdir edilen rızkını yemeden asla ölmez. Rızkı yaratan, rızkı veren ancak Allah'tır. Doğru yoldan kazanıldığında helal, gayrimeşru yoldan kazanıldığında da haram olur. Fakat her ikisi de rızık denilir. Bazı alimlerimiz rızık insan ve diğer bütün canlıların sadece beslenip yaşamalar için yedikleri ve içtikleri yiyecekler, içecekler yani besinlerdir derler. Bazı alimlerimiz ise tarifi daha geniş tutarak rızkı şöyle tanımlamışlardır. Rızık Allah'ın bütün canlılara yiyip içerek gıdalanmaları ve faydalanmaları için lütfettiği şeylerdir. Bu tanıma göre rızkın içerisine yiyecek, İçecek ve insan hayatını sıcak ve soğuktan korumaya yarayan elbise, kalacağı mesken, ev gibi şeyler de girmektedir. Bu tariflerden sonra Kur'an'da rızık nedir? Kur'an neye rızık diyor? Sınırları, alanları nedir? Bu konuda biraz duralım. Rızık kelimesi türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 124 yerde geçtiğini görüyoruz. Kur'an'a göre rızık ya doğrudan doğruya veya sebeplendirme yoluyla Cenab-ı Allah'a aittir. İnsanlara verilen rızka konu teşkil eden şeyler değişiktir. Mesela bir sayarsak et yenen hayvanlar, nebati ürünler, meyveler, gerek insanların gerek diğer canlıların gıdaları, yiyip içilen şeyler, cennettekilere verilecek rızıklar, yağmur, bunlar hep Kur'an'da rızka konu teşkil eden maddeler olarak sayılmıştır değerli dinleyenler. En çok rastlanılan durum rızkın konusunun tayin olunmayıp müphem ve genel bırakılmasıdır. Bu ise rızıklandırmanın kapsamını genişletmektedir. Bakara suresinde sözlerimize başlarken okuduğumuz 3. ayeti, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak ederler, harcarlar. Genel ifadesi rızkın içine birçok şeyi dahil etmiştir. Aynı mal, nakit para, gıda olacak şey, hatta bedeni kuvvetle yardım, bilgisiyle faydalı olmak gibi hepsi bunların rızık ve infak kapsamına girer. Rızık manevi nimet içinde kullanılır. Manevi nimetlerin en önemlisi nübüvvet yani peygamberlik ve hidayet anlamında kullanılmıştır Kur'an'da. Rızık kelimesi bunların dışında yerden ve gökten gelen yaşama vesileleri, uhrevi fazilet ve nimetler, teşekkür, servet, mal ve mülk anlamlarında kullanıldığını görürüz. Kur'an Allah'ın rızıklandırma yani terzik fiiline muhatap olanları da çeşitli hayat tabakalarından bütün canlılar, bütün insanlar, şehitler ve cennet gibi gruplara ayırdığını görürüz. Her canlının rızkını tekeffül eden Allah bu rızkı onlara dilediği gibi farklı ölçülerde vermektedir. Allah'ın ilminde bir insanın ömrü boyunca yiyeceği rızıklar bellidir. Bir insan dağlar kadar mal ve yiyecek kazansa, onun ömrü boyunca bundan yiyeceği ve midesini alacağı miktar ile sınırlıdır. Kazandığı mal ve yiyeceklerin hepsini midesine doldurma gücü ve imkanı yoktur. Bu sebeple bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarını rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz çalışıp elde etmemize bağlıdır. Ekeceğimiz hizmet edip yetiştireceğiz, derleyeceğiz, gayret ederek bir şeylerin üremesine katkı sağlayacağız ve neticede yararlanacağız. Çünkü Necm suresi 39, insan için kendi çalışmasından, sayinden, emeğinden başka bir şey yoktur. Meyveler de elbette rızkımızdır ama önce ağacı dikeceğiz, sonra yetiştireceğiz, bakımını yapıp meyvesini o zaman derlemek hak etmiş olacağız, yiyeceğiz yani. İnsan isterse açlık grevi yapar ve yemez, isterse emredilen yoldan giderek helalinden, isterse yasak edilen yoldan giderek haramından rızıklarını kazanabilir. Rızkı yaratan ve veren Rezzak-ı Alem olan Allah'tır. Hangi rızgın ve rızkı elde etme biçiminin haram olduğunu tayin edip bildiren de O'dur. O halde rızkın haram olması durumu nedir? Burada bir konu başlığı geldi değerli dinleyenler. Evet, rızkın haram olması iki şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Biri, bizatihi haram olan, yani kendiliğinden zatı itibariyle haram olan, mesela sarhoşluk veren şeyler, ölü hayvan, domuz eti gibi bunlar haram. Bir de diğeri, aslında bizzat kendisi helal olduğu halde elde ediliş şekliyle haramlaşan, harama dönendir. Mesela çalınan bir şey, zulümle elde edilen gibi. Mesela bir ekmek, normalde Allah'ın helal ettiği, insanların yiyebileceği bir şey. Fakat siz onu bizzat alın terinizle kazanmadan bir başkasından hakkı olarak çalarsanız, işte o aslında helal olduğu halde harama dönüşmüş olur sizin için, çalan için. Fakat bütün bu haramlar tek esasa dayanır. O da Allah'ın hudududur, sınırıdır, yasaklamasıdır. Dolayısıyla rızık Allah'ın mübah kılması ve yasağına göre helal ve haram oluyor. Yoksa Allah kullarından bir kısmına helal, bir kısmına haram rızık veriyor değil, insanlar bunu kendileri helal ve haramı tercih ediyorlar. Yani Allah sadece rızık veriyor ama elde etmek için tutulan yola göre ya da bizatihi haram kılınmış olanı kullanan haram yemiş oluyor. İnsanların haram olan yollarla rızıklarını elde etmelerine Allah'ın rızası yoktur. Haram lokmada hiçbir hayır yoktur. Onun için müminler haram olan yollardan rızıklarını kazanmaktan sakınırlar. Haram olan rızıkları da yaratılma bakımından yine Allah'a isnat edilir. Elde etme açısından ise, yani kesbetme, kazanma açısından ise kullara nispet edilir. Hud suresi 6. ayet mealen, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını vermek Allah'a aittir. Peki değerli dinleyenlerim, bir soru açarsak, bir kimse başka birisinin rızkını yiyebilir mi? Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hayatımız teferruatı ile bilinmekte, her birimizin neyi elde edeceği, neyi yiyeceği bilinmekle Allah'ın ilminde bellidir. Ona göre kayda geçmiştir. Eğer başka bir şey elde edeceksek o da kayda geçmiştir. Elde etmeyeceksek tabii ki kaydı yapılmamıştır. Onun için biri diğerinin rızkını asla yiyemez. Peki rızık azalır mı, çoğalır mı? Evet, rızkın azalıp çoğalır bir sorusuna evet cevabını veririz. Çünkü Kur'an bu konuda net cevap vermektedir. Rad suresi 26 mealen, Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir, daraltır. Yine Nahl suresi 71, Allah rızıkta kiminizi diğer bir kısmınıza üstün kıldı. Demek ki Allah kulunun gidişatına göre mükafat olarak rızkını çoğaltır veya ceza olarak da azaltır, daraltır. Yine İbrahim suresi 7. ayeti, hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Bakara suresi 276, Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Faiz karışan malın bereketini giderir, sadaka verilen malın bereketini artırır. Rızıkları elde etmede insanların çalışkanlıklarının rolü elbette ki vardır. Kulun rızkının genişlediğinin sebeplerinden birisi de günahlardan kaçınmak ve namazı dosdoğru ve devamlı kılmaktır. Buna dair birkaç ayet okursak, Talak suresi 2 ve 3. Kim Allah'tan sakınıp korkar, yani ittika eder, muttaki bir hayat yaşarsa, günahlardan kaçınırsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Taha 132, ailene namazını kılmakla emret ve kendin de ona sebat ile devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva ehlinindir. Eğer Allah rızkı kulları için bolca yaysaydı, yeryüzünde taşkınlık yapar ve azarlardı. Fakat dilediği kadar bir ölçüyle indirmektedir. Şura 27. Ve bir de Ankebut 82 okuyarak bu konuyu geçelim değerli dinleyiciler. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediğini de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir. Demek ki rızıklanmadaki üstünlükte çalışma, say ve gayretin rolü büyüktür. Rızkımız tutacağımız yola göre değişir. Tutacağımız yolun Allah'ın ezeli ilmiyle bilinip kaydı ona göre yapılmış olmasıyla levh-i mahfuz kaydında da değişme olmaz. Peki kısmetimde varsa rızkım ayağıma gelir diyebilir miyiz? Kısmetimde varsa rızkım ayağıma gelir diyemeyiz. Kısmeti ayağına gönderilenler kendi imkanlarıyla rızıklarını elde edemeyenlerdir. Mesela hareketi sınırlı mikroorganizmalar vardır. İnsan ve hayvan yavruları, ki bunlar anaları babaları tarafından beslenirler. Yetişkin ve sağlıklı bir insan çalışarak rızkını elde edecek yeteneğe sahip kılınmıştır. O yüzden kendi gayretleriyle rızkını elde etmek zorundadır. Allah'ın koyduğu yasa budur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Sizler gereği gibi tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç olarak gidip akşam tok olarak dönen kuşu rızıklandırdığı gibi Allah elbette sizi de rızıklandırırdı buyurmuştur. Yani kuş nasıl rızkını aramaya gidip bulmuş ve ondan yararlanmış ise, siz de Allah'a güvenip kuş gibi rızkınızı elde etmek için sabahleyin yuvadan çıkar bir gayret sarf ederseniz, uğraşırsanız sizi de işte o kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır buyurmaktadır. Demek ki rızkın temin edilmesi aranıp bulunmasına, çalışıp elde edilmesine bağlıdır. Rızkı ayağına gönderilenler, bağırsaklarımızdaki saprofitler, vücudumuzdaki mikroplar, uzuvlarımızı oluşturan hücreler, yapraklarda yaşayan ufak böcekler gibi kendi gayretleriyle bunu elde edemeyecek olanlardır. Yoksa bu imkana sahip kılınmış olan canlılar arayıp bulmak, kendi gayretiyle elde etmek zorundadır. Allah işlerini koyduğu nizam ve kanunlar çerçevesinde yürütmekte olup hiçbir şeyi başıboş bırakmamıştır. Biz bunların tabi olduğu yasaları öğrenirsek hareketlerimizi onlara uydururuz. Gerisi kendi bileceği iştir. O kısma bizim aklımız tümüyle ermez. Diler rızkımızı çoğaltır, dilerse azaltır. Şayet rızkımız da bittiyse canımızı alır. İşte bilmediğimiz bunu nasıl yaptığıdır. Çalışmayla ilk planda gelir, ondan sonrası tevekkülle Allah'a bağlanmaktır değerli dinleyenler. Meşru yollardan rızıklar demek ki aranmalıdır. Rızık temin etme yollarını meşru hudutlar içinde aramalıdır bir Müslüman. Rızık elde etme yollarından herhangi birisinin ihmali müminleri zor duruma düşürür. Zira her mümin kendi rızkını temin ederken diğer müminlerin menfaatlerine olan hizmetleri de üretmek durumundadır. Ancak en eftal, en faziletli ve en temiz olan rızık elde etme yolunun cihat olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'da geçen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Faiz yemek için hileli yollara saptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapışıp ziraatle geçindiğiniz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti musallat kılar. Dininize dönmedikçe o zilleti üzerinden sıyırmaz diyerek cihadın asla terk edilmemesini ısrarla tebliğ etmiştir Peygamberimiz. Evet değerli dinleyenler, Rezzak rızık veren Allah'tır. Rezzak çok rızık veren, yeteri kadar rızıklandıran anlamlarına yine razeka fiilinden türemiş mübalağa ile ismi faildir. Rezzak Allah-u Teala'nın Kur'an ve hadislerde zikredilen Esma-ül Hüsna'sındandır. Muhakkak ki Allah Rezzak yani gerçek rızık verendir. O pek çetin kuvvet sahibidir buyurulur Zariyat suresi 58'de. Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah'tır. Ondan başka rızık veren yoktur. Hud suresi 6. Yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızıklarını ancak Allah verir. Yine Ankebut 60. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Ona da size de rızkı Allah veriyor buyurulur. Bir başka ayet Fatır, bir başka ismi Melaike suresi 3. ayeti. Yerde ve gökte Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı var mıdır? Gerçekte rızkı yaratan ve rızıkları kullarına ihsan eden Allah olduğu halde Kur'an'da Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mesela Cuma 11'de buyrularak bazı kimselere fakirlere yiyecek vererek veya gıda alacakları parayı infak ederek onların rızıklanmalarına sebep oldukları için mecazen razık yani rızık veren denilmiştir. Mecazen. Yüce Allah'ın hayrul razıkîn rızık verenlerin en hayırlısı olması da şu anlamda kullanılmıştır. Rızık Allah'tan istenmeli. O nasip etmeyince sebeplerin hiçbir faydası olmaz. Ticaret ve en ileri seviyedeki teknik sebepler gibi esbabın yani sebeplerin ötesinde Yüce Allah'ın öyle rızık kapıları vardır ki bunlar kapanınca bütün sebeplerin tesirleri de kapanır. Ancak o hakiki müessir, müsebbip ve hakiki rezzaktır. Ondan başka gerçek anlamıyla rızık verecek razık yoktur. Allah'a tevekkül edip ondan istemekle birlikte onun takdir ettiği rızkı elde etmek için bunu aramak, çalışmak ve yeryüzünde dolaşmak gerekir. Nitekim bu konu Mülk suresi 15'te şöyle bildirilir. O Allah yeri size musahhar kıldı yani boyun eğdirdi. Yani rızık kazanmanız için hazır hale getirdi. O halde onun omuzlarında, yani köşe ve bucağında, dağında ve ovasında yürüyün, Allah'ın rızkından yiyin. Rızkın çeşitleri konusuna gelirsek değerli dinleyenler, rızıklar bedenlere ait olan maddi rızık, bir de ruhlara ait manevi rızık olmak üzere iki çeşit olduğunu görürüz. İnsanlar dahil bütün canlı bedenlerin rızıkları yiyecek içecek gibi şeylerdir. Bunlar da Yüce Allah'ın yarattığı bitki ve hayvanlardan temin edilir. İnsan ve cin ruhlarının rızıkları ise saadete eriştiren bilgilerdir. Bu manevi rızıkların en şereflisi de marifetullah, yani Allah'ı bilmek, Allah'ı birlemektir. Bundan sonra diğer iman esaslarına dair bilgiler, Allah'a ibadet, kullarının haklarına riayet ve güzel ahlakı tanıma gibi bilgiler gelir. Bütün bunların semeresi, yani ürünleri, ebedi hayatın saadetidir. Bedenlerin rızkı olan zahiri rızkın semeresi ise bedenlerin kuvvetlenmesi, ölüm zamanına kadar yaşamlarını sağlıklı şekilde devam ettirmeleridir. Rezzak ismi şerifinden kulun alacağı haz ve nasibin önemlileri üç kısımda değerlendirilebilir. Bir, kulun istediği rızıklarını talep etmesi için helal yollardan sebeplerine yapıştıktan sonra Rabbine müracaat etmesi gerekir. Yani fiili duasını yaptıktan, yani rızık aramak için çalıştıktan sonra kavli, yani sözlü duasını diliyle ve gönlüyle yapması gerekir. Hazreti Musa aleyhisselam, Rabbim kendini bana göster, sana bakayım demişti, Araf 143 diyerek manevi makamların en büyüğünü Rabbinden istediği gibi acıktığında da bedeninin ihtiyacı olan rızkı yine Rabbim bana hayırdan, yani mal ve rızıktan hangi şeyi indirirsen gerçekten ben ona muhtacım diyerek Kasas 24 Allah'tan maddi rızık talep etmişti. Sebeplerine yapıştıktan sonra rızıkları taksim eden Allah'ın taksimine razı olup kanaat etmek, ona şükür ve hamd etmek lazımdır. O halde bütün rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin buyurulur Ankebut 17'de. Bir başka şekli de şudur, Allah'ın rızık hazinesinden kendisine verdiğinin emrettiği şu şekilde Allah yoluna infak etmelidir. Çünkü Furkan 60'da şöyle buyurulur, onlar ki infak ettikleri vakit ne israf ederler ne cimrilik yaparlar. Allah yoluna infakları ikisi ortasında ortalama olur. Her insanın kafir de olsa müşrik de olsa rızkı Allah'a aittir değerli dinleyenler. Çünkü onlar kafir de olsa Allah'ın kuludur. Allah bütün canlılara yetecek miktarda rızık yaratır. Ama bazen yeryüzündeki zalim ve zorbalar, küresel kapitalist sömürücüler, mustazaf insanların haklarını gasp etmeye yeltenirler. Onların da cezası Allah'a aittir. Yeryüzünü size boyun eğdiren, istifadeniz için itaatli kılan Allah'tır. O halde yeryüzünün sırtlarında dolaşın da Allah'ın size ihsan ettiği rızıklarınızdan faydalanın. Yeryüzünün insana boyun eğmesi, işlenmeye ve verimli kılınmaya müsait oluştur. Faydalı olan nimetlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve Allah'ın ihsan ettiği rızıkları temin etmek, İnsanların önemli faaliyet sahalarındandır. Ziraat, ticaret, zanaat ve diğer faaliyetlerin sebebi yeryüzünde mevcut olan nimetlerin ve rızıkların ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla rızık kavramı insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bir kısım Müslümanlar rızkı talep edip sebeplerine yapışmaya lüzum kalmadan önüne konulacak şeyler zannetmektedirler. Halbuki rızık mahlukatın yararlanması için Allah'ın yarattığı şeyler olup elde edilmesi sarf edilecek gayrete bağlıdır. Her canlının rızkının belli oluşu, onun ne yapıp rızkının nasıl ve ne miktarda sağlanacağının bilmesinden dolayı kaydedilmesidir. Armut piş, ağzıma düş anlamında değildir rızık. Kimsenin bir başkasının rızkını elinden alamayışı da bu kayda uygun düşmesi zorunluluğundadır. Biyoloji ilminin verileri ışığında, fen bilgisi verileri ışığında da rızıklara biraz bakarsak şöyle kısaca, canlılar rızıklarını Allah-u Teala'nın yarattığı bitki ve hayvanlardan elde ederler. Bunları da Allah bitki ve hayvanların tohum hücrelerine koyduğu gen, yani DNA denilen planlarına göre yaratır. Bitkilerin yapılarıyla ilgili planlarındaki bilgi her sayfasında 1000 kelime bulunan 50 bin sayfalık kitaptan fazladır. Her bir hayvanın DNA'sı yani yaratılış planındaki bilgi ise toplam 500 bin sayfayı tutan kitapların verdiği bilgiden fazladır. Bitki ve hayvanlar planlarına göre oksijen, hidrojen, karbon, azot, fosfor, kükürt, kalsiyum, potasyum, manyezyum gibi elementlerden teşekkül ettirilen protein ve karbonhidrat ve lipid yağ moleküllerinden yaratılmıştır. Bu dev moleküllerin son derece nizamlı bir şekilde düzenlenmesiyle hücreler ve dokular yaratılmıştır. Zamanımızda canlıların hangi elementlerden teşekkül ettiği bilindiği halde ve kimya ilminin de son derece ilerlemesine rağmen yapılan deney ve gözlemler, et, süt, bitki hatta bir buğdayın toplu iğne ucu kadar bir kabuğu gibi bir canlının beslenmesini sağlayacak ve yaşamasına sebep olacak bir rızkın elementlerinden kimyasal yollarla sentezlenmediğini göstermektedir. Bunlara dair birkaç ayet okursak rızkınıza şüphe şükredeceğinize sizi herhalde onun yalanlamaya kalkışıyorsunuz. Yahut o Allah eğer rızkınızı tutup kesiverirse size kim rızık verebilecek vardır gibi ayetlerde de konu böyle anlatılır. Rızık konusunda yeryüzünde mucizevi bir yardımlaşma vardır değerli dinleyenler. Yeşil bitkiler güneş enerjisinden yararlanarak toprak ve havadan aldığı maddelerle beslenip gelişir. Çeşitli maddeleri meydana getirir. Bunlardan pek çok canlı yararlanır. Bu canlılardan küçükleri kendisiyle beslenen daha büyük canlılara gıda teşkil eder. Daha büyük canlılar da beslenen onlardan büyük ve daha kuvvetli canlılar vardır. Bunlar da daha büyüklerle, büyükleri gıdalanır. Bu sayede canlılardan birçoğunun gıdaları sağlanmış olur. Bunların ölmesiyle de çok küçük olan canlılar yani mikroplar, kurtlar faaliyete geçerler. O ölüyü parçalayarak bitkilerin faydalanacağı hale koyarlar. Denizlerdeki duruma bakarsak, denizlerdeki gıdalar içinde yukarıdaki anlatılanlara benzer durum vardır. Denizlerde yosunlar ve deniz bitkilerle geçinen küçücük canlılar, onlarla geçinen balıklar ve diğer suda yaşayan varlıklar, onlarla geçinen daha büyükler ve daha büyükler ve büyüklerle geçinen daha küçükleri. Bütün bu gıda bulma hali evrenin tek rezzakı olan Allah'ın yarattıklarını doyurmak için kurduğu mekanizmanın arızasız işleyişi sayesinde imkan dahiline girmektedir. Allah'ın Kur'an'da belirttiği yarattıklarının rızkını tekeffül etmesi yani üzerine alması bu harika nizamın uygulanışı ile canlanıp tahakkuk etmektedir. Yalnız bu konuda unutmamak gerekir ki insanlar yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmışlardır. Türlerin azalıp çoğalmasına veya yok oluşunda gücünü ıslaha da ifsada da kullanılabilen halifelik yetenekleriyle donatılan insanların müessir rol oynama imkanları söz konusudur. Rum suresi 41. İnsanların kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı, düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Bütün canlı ve bitkiler Allah'ın yaratmasıyla varlık kazanmışlardır. Bu çeşitli bitki ve canlıları ondan başkasını meydana getirmesi mümkün değildir. Fakat insanlar işte bir takım böyle menfaatleri için doğada bir takım hayvanların neslini tüketmektedirler. Mesela kitleler halinde avcılar bir takım hayvanları öldürmektedirler. Yani soykırım denilebilecek şekilde av yapmaktadırlar. Dolayısıyla o canlının türünün azaltmaya doğru çabalamaktadırlar. İşte bu insanın kendi eliyle yeryüzüne fesat çıkarmasıdır. Halbuki o öldürdüğünün bizim bilmediğimiz birçok zararlı canlıları yiyerek beslenmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bugünkü duruma insan bizzat kendi eliyle sebep olmaktadır. Bugün batıda mesela Sunni gübreleri kullanması yasaklanmıştır. Niye? Bir takım zararlara sebep olduğu için. Su ve rızık konulu bir bölüme geldik değerli dinleyenler. Yerde meydana gelen bitkilerin toprağın bize merhametinden geldiğini iddia edemeyeceğimiz gibi yağmurun da bize ve diğer canlılarla birlikte bitkilere acıdığından indiğini ileri süremeyiz. Bize rızık vererek bizi düşünen yağmuru rahmeti olarak gönderen zat Rabbimizdir. Nitekim Vakıa suresi 68 ve 70. ayetlerinde şöyle buyrulur. İçmekte olduğunuz suyu bildirin bana. Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu, acı bir su yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Su zaruri ihtiyaçlarımızdan biri, hayat için vazgeçilmez bir unsurdur. Ya mevcut deniz, nehir, menba sular doğrudan doğruya buharlaşarak bulutları veya yağmuru meydana getirerek sebze, meyve, tahıl, ot, ağaç vesairenin faydalanmasını sağlamakta veya canlının istifadesine sunulmaktadır. Canlıların kullandığı sular da idrar, ter, nefesleme, dışkı olarak, bitkilerde ise yapraklardan ve benzer şekilde tekrar atmosfere, yani dünyanın havasına iade edilerek kullanılmakta, fakat varlığını koruyabilmesini sağlayan bir devre daime tabi bulunmaktadır. Ancak bu sayede varlığını koruyabilmektedir. Yoksa bu kadar sarf edilmesi dolayısıyla buhar, yağmur ve kar şeklinde yeniden arza, yani dünyaya döndürülmemiş olsaydı sularımız tabii ki tükenirdi. Çünkü hazıra ne dayanır ki? Sonra iade edilişinde tasfiye edilmiş, temizlenmiş, temizlenerek arttırılmış, arıtılmış olmasaydı yine kullanamazdık biz onu. Zaman geçince çabucak kirlenirdi. Esasen tüketilen suların yağmur halinde tekrar iade özelliği olmasa, sular yalnız durgun sulardan ibaret kalır, menba suları olmaz, dolayısıyla da akarsu bulunmazdı. O zaman da kirlenmenin ne kadar yaygın olacağını bir düşünebilirdik. Artık bulunsa bile onu kullanabilmek çok büyük çapta arıtmalara bağlı kalırdı. Fakat kuraklık hiçbir canlı için yaşama imkanı bırakmazdı. O yüzden yağmurun yağması ve suyun devri daim etmesinde de çok güzel tertiplenmiş, yeryüzünün imarı ve yarattıkların rızkı yönde muazzam bir düzenin varlığı söz konusudur. Suyun rahmet olduğu, Allah'ın rahmeti olduğu ve düşünenler, okuyanlar için ayet olduğu gibi bir kez daha anlaşılmıştır. Araf suresi 10. ayetinde şöyle buyrulur: Sizi yeryüzüne yerleştirdik, size orada geçim vasıtaları verdik, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah koca evreni insanın hizmetine tahsis etmiş, zemini, semayı, onun geçimini temin edecek şekilde düzenlemiş ve bunlardan faydalanma imkanı bahşetmiştir. Bütün bunlara rağmen şükretmemek ne büyük bir namkörlüktür. Onun için bir mümin her nefes alasında mümkünse şükretmeli, her nefesi vermesinde mümkünse şükretmeli. Efendim işimiz gücümüz yok da hep bunu mu de? Hiç değilse aklımızdan geçirmeliyiz değerli dinle. Sürekli aklımızda, kalbimizde Allah'a hamd etmeli, şükretmeli sağlığımıza, bulunduğumuz imkanlarımıza. Allah'ın yarattığı her şey hayırlı ve güzeldir. Münkirlerin zannettiği gibi basit bir canlı yoktur. En basit kabul edilenler bile besin seçme ve tedarik etme yeteneği, besinden faydalanma ve kullanma sanatı, besin artıklarını dışarı atma mahareti, enerji üretme yeteneği ve yerine sarf edilmesi gibi bir takım özellikleri vardır. Demek ki tek hücre de olsa her canlı muhteşem ve akıl almaz ilahi bir mucizedir. O tek hücreyi en mükemmel fabrikalarla kıyaslayabiliriz. Ve bu minik canlı fabrikanın alet ve makineleri, ustaları, işçileri bizim kurduklarımızdan çok daha güzel ve başarılıdırlar. Hiçbir görev aksamamakta, her iş tam zamanında görmektedir. Allah'ın kullarına rızık vermesindeki sünneti değişmez yasası nedir dersek değerli dinleyenler, Allah canlıları hareket ve bir yerden bir yere intikal ederek rızık kazanmanın sebeplerine sarılma yeteneği üzerine yaratmış, onları belli bir kabiliyet ve bedeninde rızık kazanmasına yardımcı olacak organlarla azıklandırmıştır. Kullarına rızık verme hususunda Allah'ın sünneti, yani ilahi kanunu, kendi seçimleriyle sarıldıkları sebepler sayesinde rızkın kullara ulaşması, Allah'ın o sebepleri onlara kolay kılması, kolaylaştırması, çalışmak suretiyle onları rızık kazanmaya çağırması ve hatta bunu emretmesidir. Rızık kazanmak için çalışmak, evet, Allah'ın kullarını rızıklandırmadaki sünnetinin kazanma sebeplerine tutunmalarıyla bu rızkı onlara ulaştırması ve bu sebeplere yapışması, onlara emretmesi tarzında olduğunu belirtmiştik. Yeryüzünün çeşitli bölgelerine gitmek de bu sebeplerdendir. Mülk suresi 15, o size yeri boyun eğer yaptı, haydi onun omuzlarına yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin diyor. Yine yeryüzünü dilediğimiz değişik yönleriyle seyahat veya göç ederek yolculuğa çıkınız, ticaret ve kazanç konularında çeşitli iklim ve bölgeler dolaşınız. Allah yeryüzünü yumuşak yaratmıştır, öyle ki onda yürüyüşünüz, araçlarla yolculuğunuz kolay, çok kolay olmaktadır ve Allah'ın rızkından yiyin, yani Allah'ın sizi nimetlendirdiği şeylerden faydalanın. Rızık kazanmada sebeplere tutunmanın müstehap olduğuna da bu ayet delildir. Bu konuda bir hadis-i şerif de şöyledir. Gerçekten Allah çalışıp kazanan mümin kulunu sever buyrulur. İşte bu Mülk Suresinin 15. ayetini İbn Kesir böyle kısa bir şekilde açıklamış oldu değerli dinleyenler. Rızkın temizliğinden faydalanmak, helal kılmak da haram kılmak da Allah'a ait bir haktır. Allah'ın dışında kimse mutlak olarak bir şeyi helal veya haram kılamaz. Hiç kimsenin zühdünden yani dünyaya rağbet etmemesinden dolayı nefsini kırmak için ve Allah'ın mübah kıldığı bir şeyi lezzet verdiği için haram kılması caiz değildir. Bir şey helal ise nefsimizin hoşuna gidecek şekilde temiz ve lezzetli de olsa ondan yararlanmak caiz olur, uygun olur. Çünkü İslam mübah oldukça lezzet veren şeylerden faydalanmayı kişiye yasaklamamıştır. Eğer o şey haram ise ondan da uzak durmak ve o nitelik onda olduğu sürece onu kullanmamak gerekir. Allah haram kılmadığı bir ziyneti, süsü veya temiz rızıkları haram sayanları reddeder. Nitekim Araf suresi 32 ayeti de ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti? De ki o dünya hayatında müminlerindir, kıyamet günü de yalnız onlarındır. İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Temiz rızıklar dünya hayatında kulluk yapan müminler için yaratılmıştır. Her ne kadar kafirler dünyada onlara ortak olsalar da o nimetler ahiret gününde sadece müminler için olacak. Kafirlerden hiç kimse onlara ortak olmayacaktır. Çünkü cennet kafirlere haramdır. Kişiye düşen helalinden ne bulduysa yemesi, leziz olana kendini zorlamaması ve bunu adet ve alışkanlık haline getirmemesidir. Tiryaliklik, alışkanlık yapan, onsuz yapamadığımız şeyler giderek helal olmaktan çıkan bir duruma gelebilir. Tiryakilik yapan gıdalardan sakınmaya çalışmalıdır. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin bulduğu zaman karnını helal yiyeceklerle doyurur, şükreder, bulamayınca da sabrederdi. Eline geçtikçe tatlı yer, rastladıkça bal şerbeti içer, buldukça et yerdi. Bunların hiçbirini özellikle yapmadığı gibi adet ve alışkanlık da edinmemişti. Rızkın genişlemesi ve daralması. Allah bazen kulunun rızkını geniş tutar, bazen kısar. Kulunu zengin veya fakir kılmak ona aittir. Bu durum rızkı verilen kişinin salih bir kul olduğuna, rızkı kısılan kişinin de salih olmadığına delil olamaz. Zira zenginliğin elde edilmesi kazanılmış bir hak olmadığı gibi sahibi de Allah'ın hoşnutluğunu kazandığı için zengin kılınmış değildir. Çünkü Allah çoğu kez asi, günahkar ve kafirlerin rızkını geniş tutar. Bunu da dilediğini yaptığı ve istediği tarzda hüküm verdiği için yapar yahut da bir maslahat ve hikmetten dolayı yapar. Allah bazen sadık kullarına kendisinin bildiği bir hikmetten dolayı veya sünnetullahı yani genel yasaları gereği rızkını dar tutabilir. Kulun bunu bir mükafat veya Rabbine yakınlık veya ceza veya Rabbine uzaklık derecesi tarzına telakki etmemesi gerekir. Fecr suresi 15 ve 20. ayetlerinde şöyle buyrulur. Fakat insan böyledir. Rabbi ne zaman kendisini imtihan edip ona ikramda bulunur, ona nimet verirse Rabbim bana ikram etti der. Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daraltırsa Rabbim bana ihanet etti, beni küçük düşürdü der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yemek vermeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası helal haram demeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle açıklamalarda bulunur. İmtihan maksadıyla rızkını geniş tutulduğunda kulunun bunun kendisi için Allah'tan bir ikram olduğu kanaatini taşıması Allah hoş karşılamıyor. Zaten durum böyle değildir. Bu bir imtihandır, bir sınamadır. Aynı şekilde rızkını daraltarak imtihana tabi tuttuğunda ise zanneder ki kendisi için bu bir ihanettir. Allah kella hayır diyor. Yani durum zannedildiği gibi değil. Ne bunda ne onda. Çünkü Allah malı sevdiğine de verir, sevmediğine de. Burada gaye her iki durumda da Allah'a itaate teşviktir. Zengin olunca bununla Allah'a şükretmesi, fakir olunca da Allah'a sabretmesi. İşte bu sabır ve şükür ile kulun Rabbine yakınlık derecesi söz konusu olur. Rızkın farklılığında hikmetleri vardır değerli dinleyenler. Mesela Zuhruf suresi 32'de bu şöyle anlatılır. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Bir başka ayet Şura 27. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı yeryüzünde azarlardı. Fakat dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü o kullarından haberdardır, her şeyi görendir. Şiddetli fakirlik içinde de olsa mümin Allah'ın hikmeti gereği olan bu farklılıktan dolayı mahzun olmaz, olmamalıdır. Çünkü insana verilen tüm dünyalık az bir meta ve geçici bir zevktir. Onun için müminin haksızlık etmesi, gaye ve gayretinin dünyalık olması ve onun yokluğu veya elden çıkması durumunda fazlaca üzülmesi doğru olmaz. Çünkü müminin maksadı ahiret, gayesi Allah'ın rızasıdır ve o dünyanın Allah katındaki değersizliğinin derecesini bilir. Zuhruf suresi 33-35. İnsanlar bir tek ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdiven yapardık. Ve evlerine kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar, kanepeler ve süsler verirdik. Bütün bunlar sadece dünya metaından ibarettir. Ahiret ise Rabbinin katında sakınanlara aittir. Yani cahillerin birçoğu mal verdiğimiz kimselere olan sevgimizin bir delili olduğuna inanmayıp mal için küfür üzerine toplanmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdiven asansörler yapardı. Yani merdiven kapılar, koltuk ve yastıklar hep gümüşten olacak ama bütün bu dünyalıklar Allah katında değersiz ve geçici olan şeylerdir. Mümin rızık darlığında ve başkaları için bir genişlik söz konusu iken kendisinin çektiği sıkıntı karşısında dünyalık hiçbir şeye üzülmez. O hırs ve gayreti Allah'ın rızasına ve ahiretine yönelik olmalıdır. Dünya metana değil, çünkü dünya Tirmiz'de rivayet edilen bir hadiste dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı hiçbir kafiri asla ondan su içirmezdi buyurulmaktadır. Bu söylenenlerden Müslümanlardan fakirliğe teslim olmasını ve çalışmayı bırakmasını istediğimiz anlaşılmasın. Burada kastedilen Müslüman sebeplere tutunma konusunda dinin kendisinden istediği şeyi yerine getiriyor ve rızık kazanmak için meşru yollara çalışıyor da buna rağmen rızkı az ve kısık kalıyorsa onun yukarıda ifade edilenleri hatırlaması, elinin darlığından, rızkının azlığından dolayı üzülüp huzursuz olmamasıdır. Peki rızkın farklılığı böyle dedik. Rızkın genişliği imtihanı karşısında Müslüman tutumu nasıl olmalıdır? Rızkın bollaşıp yayılması durumunda Müslümana düşen bütün gaye ve incelikleri göz önünde bulundurması, Allah'ın zenginlere gösterdiği görevleri yerine getirmesidir. Bu görevler kısaca şunlardır. Nedir o? Bir infak etmelidirler. Ondan sonra malı kötü kullanmaktan, zulüm ve sömürü vasıtası yapmaktan, yani malla tuğyan etmekten sakınmalıdır. Yine Karun ve Salebe kıssasını aklında bulundurması gerekir insanın. Karun'a Allah çokça mal vermişti de o azmış ve mal onun şımarmasına sebep olmuştu. Hatta daha da ileri giderek malı kazanç yollarını bilmesi sayesinde kendisinin elde ettiğini iddia etmişti. Taşkınlığının sonucunda da Kur'an'ın bize haber verdiği gibi olmuştu neticesi. Ne diyordu o? Kasas 81. Nihayet biz onu da evini de yere batırdık. Demek ki değerli dinleyenler, rızkın darlığı imtihanı karşısında Müslümanın tutumu ne olacaktır? Müslüman yakinen bilecek ki aklında tutacak, rızkın genişlemesi veya daralması Allah'ın kuluna ikramının veya haşa ona ihanet etmesinin, onu horlamasının bir işareti asla değil, sadece kul için sınama, imtihan etme denemesidir. Rızıkta bir darlık söz konusu olunca bu Allah'ın kulunu imtihan etmeyi murad ettiğine delalet eder, işarettir. Allah kullarını dilediği zaman dilediği şeyle imtihan eder. La yüseldir. Yani biz Allah'a hesap soramayız. Beni neden bundan dolayı imtihan ettin diyemeyiz. Allah insanı açlıkta imtihan eder. Müminleri şu veya bu şekilde mutlaka imtihan eder. Mesela Bakara 155. Andolsun ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma, fakirlik ile imtihan ederiz, deneriz. Ey müminler, ey peygamber, sen sabırlı davrananları müjdele buyurmaktadır. Demek ki sarılıp yerine getirilmesi gereken ibadet sabr-ı cemildir. Bu ibadeti yerine getirdin mi ecirleri kendilerine hesapsız verilecek olan yakinen iman etmiş sabırlardan olur mümin. Üzülmemeli, eli daraldığı, rızkı azaldığı ve geçimi zorlaştığı için tasalanmamalıdır. Daima peygamberimizi ve onun arkadaşlarını, onun yaşadığı fakirleri, karınlarına taş bağlamak zorunda kalışlarını hatırlamalıdır. Bilmelidir ki dünya mete az ve geçici lezzetleri ise fanidir. Elden çıkınca da üzülmeye ve tasalanmaya değmez. Mal azlığı yüzünden kendinden daha aşağıdaki insanlara bakmalı insan. Mal çokluğu açısından kendisinden üstte olanlara asla bakmamalıdır. Nitekim Buhari'deki bir rivayette, sizden biri mal ve yaratılış itibariyle kendinden üstün bir kimseyi gördüğünde kendinden daha aşağı olanına baksın buyurulmaktadır. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste aklımızdan asla çıkarılmamalıdır. Dünyada bir garip veya geçip giden yolcu gibi ol. Yani öyle yaşa. İmam Nevevi de şöyle der. Bu hadisin anlamı dünyaya meyletmeyin. Orayı vatan edinmeyin, orada kalmayı içinizden bile geçirmeyin ve vatanları olmadığından gariplerin bir yerde bağlanıp kalmadıkları gibi siz de dünyaya bağlanmayın. Yolcu vatanına ulaşmak arzusuyla yolda yürüyen, geçip giden kişi demektir. Kişi dünyada efendisinin ihtiyacı sebebiyle başka bir beldeye gönderildiği, gönderilen köle gibidir. O gönderildiği işi yapmada acele etmek, sonra asıl vatanına dönmek ve başka şeylerle ilgilenmemek durumundadır. Bir de manevi rızıktan bahsetmiştik. Onu biraz açarak konuşmamızı tamamlamaya çalışalım. Değerli dinleyenler, rızkın maddi ve manevi olmak üzere iki türlü olduğunu belirttik. Bedenimizin suya, ekmeğe, havaya ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Dengeli rızıklanmamız için hem bedenimizin hem ruhumuzun ihtiyaçlarını, gıdalarını temin etmeliyiz. İlimle, irfanla, takva ile rızıklanmak az bir nimet değildir. Hatta bu tür beslenme maddi rızıktan daha önemlidir. Çünkü dünya malı yarın elimizden gidecek ama takva ahirette karşımıza çıkacak. Cennet nimetine dönüşerek tükenmeyen ebedi rızkımız olacaktır. Manevi rızıkların başında Kur'an gelir. Kur'an'la beslenmek, onu anlayarak okuyup yaşamaya ve yaşatmaya çalışmaktır. Manevi ve ruhi rızıklarla beslenmeyenler beden-ruh dengesini sağlamayacaklar gibi dünya ve ahiret dengesinde bozmuş olurlar. Bütün dünya sana bağışlanmış olsa manevi rızıklar, cennet rızıkları, cemali ilahi ile müşerref olma yanında bu maddi rızıklar nedir ki? Dünya ebedi kalış olmadığı gibi dünyanın nimetleri de fanidir, geçicidir. Fani olduğu gibi hepsinin başında da sonunda da zahmetler vardır. Zevkleri çabucak geçer ama manevi rızık ibadetlerden alınan tat, kalp huzuru, cennet rızıkları öyle değildir. Ali İmran suresi 14-15 şöyle: nefsani arzulara, yani özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, cins atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere, ürünlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Yani insan böyle yaratıldı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacaklar cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde, ötesinde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Sözlerimizi bağlarsak değerli dinleyenler, bütün bunlara rağmen insan dünya malına daha çok rağbet ediyor. Unutuyor ki dünya onları kucağında ebedi olarak taşımayacaktır. Öyleyse üç kuruşluk dünya için bunca kavgaya, bunca günaha ve isyana ne gerek var? Seni yaratan seninle beraber rızkını da yaratmıştır, o rezzaktır. Senin için takdir edilen rızkı bir başkanın yemesine imkan ve ihtimal yoktur. Sen kendi rızkını bitirmedikçe ömrünle son bulmaz. Allah bir kulunu yaşatmak istemediği zaman rızkını kesiverir. Bir kere de rızkı kesince kimsenin sana rızık vermesine imkan bulunmaz. Düşünmemiz gerekmez mi? Elime aldığım bir elma hangi ağacın hangi dalından koptu? Ta benim elime gelinceye kadar nerelerden hangi devrelerden geçti? Söz gelimi Bozkır'ın bir köylerinden filanca bir ağaçtan yetişen bir elma İstanbul'da ya da Konya'da benim avucuma gelip düşüveriyor. Onun milyonlarca insandan herhangi birine değil de bana nasip olması, bunlar tesadüfen mi olan şeyler değerli dinleyenler? Allah'ın onu benim için yarattığını gösterir, bildirir. Yeryüzündeki meyve ağaçları adeta ellerini meyvelerle doldurup, ''Ey Ademoğlu beni ye!'' diye yalvarmaktadır. Bu bizim yiğitliğimizden değil, Allah'ın razzak olmasından ve cömertliğindendir. Yine insan ana rahmindeyken kendini bilmiyordum. Onu nazla sefa ile besleyen kimdi? Rızkı göbeğinden geliyordu. Doyunca oradan gelen rızkı bitti, göbeği kesildi. Kendi başına gıdalanamayacağını bilen Rab insanı unutmadı. Bu defa rızkı orada yaratıldığı için Allah bebeğin annesinin göğsünde sütten pınarları çağlattı. Yumurtadan çıkan kuş yavrularına baktığımızda görürüz ki kabuğunu kırar kırmaz yavru kuş ağzını açıp bekliyor. Ona ağzını açmayı öğreten kimdir? İşte Allah'ın Razzak ismiyle rızık vermesi, bize bunları düşünmemizi ve her zaman ona teşekkür etmemizi, hamd etmemizi hatırlatmaktadır. Nitekim Hud suresi, yeryüzünde hiçbir dabbe, debelenen hayvan, yani debelenip durun hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yani bütün canlıların en küçüğüyle, yani gözümüzle görmeyip mikroskopla görülebilen o en küçük canlıdan ya da en büyük işte büyük yaratıklardan hepsinin rızkı, kuvveti, gıdası ve beslenmesi, yaşamak için gerekli olan bütün şartlar ve sebepler Allah'a aittir, Allah'tandır. Tabii ve iradi olarak o canlının o rızka kavuşması Allah'ın yükümlülüğü altındadır. Yaşatmak istediği sürece bütün bir alem onu önlemeye ve engellemeye çalışsa yine de göndereceği rızkı Allah gönderir. Allah'ın ilmi ve kudreti çok geniş, fazlu keremi ve Rablığı muazzamdır. Şu halde ey insan, rızkını Allah'tan istemeli ve rızık için değil Allah için çalışmalıdır. Rızık meselesi o kadar endişe edilecek bir şey değildir. Allah'tan başkasından rızık beklemek beyhudedir. Allah insanların ve canlıların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratak yeryüzüne depo etmiştir. İnsana düşen, insana gereken hem bu dünyadaki hem ahiretteki rızık için gayret sarf etmek ama gayretinin yönü ve içeriğiyle rızkın helalını ve haramını da tercih etmiş olacaktır. Böylece ahiret rızkını bu dünyadan kendisi göndermiş veya sadece burada tüketmiş olacaktır. Dolayısıyla ve bir de şunu konuya dokunarak cümlemizi bitirelim. Aldığımız rızıkların hepsi bizim değildir. Bunların bir kısmı da bir başkalarına, yani muhtaç olan, miskin olan, yolda kalmış olan kimselere aktarılmak üzere bize emaneten verilmiştir. İşte onu da infak etmeliyiz ki ahiretteki rızkımızı böylece garanti altına almış olalım değerli dinleyiciler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.